Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi. Yazarı Kaya Karan. 7. Ayrım. Türklerin işledikleri sözde suçlar 1. Dünya Savaşı ya da mütareke dönemiyle sınırlı kalmaz. Musul'daki İngiliz siyasi temsilcisi Mr. E.W. McDowell, savaştan 31 yıl önceki suçları da kara listeye alır. İstanbul'daki İngiliz haber alma yüzbaşısı H.A.D. Hoyland, 311 kişilik bir kara liste hazırlar. Balkan Savaşı sırasında suç işlemiş olanları da bu listeye dahil eder. 1913 başında yapılan Babali baskını suçundan dolayı 100 kişi kara listeye alınmıştır. 50 subay, 21 sivil, 7 mebus, 4 ayan, 8 iddiatçı lider, 6 polis görevlisi, 2 doktor ve 2 hukukçu Babali baskınına karıştıkları için suçlu listesindedirler. Şimşir, N. Bilal, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, Nisan 1985, sayfa 51. Türkiye ile İngiltere o tarihte savaş halinde değildi. Amaç, Türkiye'deki önemli kişileri cezalandırıp, onları boyunduruk altına almaktı. Mustafa Kemal ve savaş arkadaşları, kara listede. Yüzbaşı Hoyland'ın hazırladığı 28 Şubat 1919 günlü büyük kara listede, Mustafa Kemal Paşa'nın adı vardır. Paşa'nın adı, İstanbul'da bulunan azledilip sürülecek kişilerin başında yer alır. Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Bey, Gürer, Yarbay Kel Ali, Çetinkaya, Halil Paşa, Killi, Kazım Karabekir Paşa, İsmet Bey, İnönü ve birçok Türk subayının adları gelir. F.O. 371 Taksim 4173 Taksim 58111, Hoyland'dan İstanbul İngiliz İstihbarat Merkezi'ne, 28-2-1919, No. 2006-136. Bu kara liste İstanbul'daki İngiliz Haber Alma Merkezi'nden Londra'daki Askeri Haber Alma Başkanlığı'na yollanmış, oradan 12 Nisan 1919 günlü bir yazıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na iletilmiştir. Atatürk'ün Anadolu'ya geçmeden önceki listeye dahil olup tutuklanmaması, İngilizlerin yazışmalarında çok zaman kaybetmesi, listenin İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmasının 1,5 ayı geçmesi, listedeki sanıkların yakalanmasının oldukça güç olmasından kaynaklanmıştı. Şimşir N. Bilal, İngiliz belgelerinde Atatürk, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1973, sayfa 3-4. Savaş suçluları hakkında Tevfik Paşa hükümetine Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden baskı gelmekteydi. Hürriyet ve İtilaf Partisi mensupları örgütlenmiş iktidara gelmek istemekteydi. İttihat ve Terakki ile Teşkilat-ı Mahsusa mensuplarına karşı büyük bir kin besleyerek İngilizlerle işbirliğine girişmişlerdi. Hedefleri Türk savaş suçlularını İngilizlerle müşterek cezalandırmaktı. General W. H. Deeds 27 Şubat 1919 günlü raporunda bunu şöyle anlatır. İktidara gelememiş olan muhalefet, Hürriyet ve İtilaf Partisi İngiltere Büyükelçiliğinin desteğini sağlamak için birçok girişimlerde bulundu. Her girişimlerinde hep şu kanıtı kullandılar. İngiltere hükümetinin İttihat ve Terakki Komitesi'ni Ermeni Kırım'ından ve Rum sürgününden sorumlu olarak cezalandırmak istediğini bildirmektedir. O zamanki hükümet, Tevfik Paşa hükümeti bunu yapamayacaktır. Kendi partileri ise yapabilecek durumdadır. Bunun için İngiltere'nin desteğini sağlamak istemektedirler. Bu kanıta her zaman şu karşılık verildi. İngiltere hükümeti yalnızca cezalandırmayı arzuluyor değildir. Suçluların cezalandırılmasını sağlamak niyetindedir. Bu konuda enerjik davranacak bir hükümeti, enerjik olmayan hükümete gey tutmaktadır. F.O. 371 Taksim 4373, 44216, Deeds'ten War Office'e Askeri İstihbarat Başkanlığı'na rapor, Şimşir N. Bilal, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, Nisan 1985, sayfa 59. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin en büyük gayesi iktidar hırsı ve öç almaktı. Düşmanla işbirliği yaparak kardeş kanı dökeceklerdi. Tevfik Paşa hükümetinin Bekir Ağa bölüğünü savaş suçlularıyla doldurması, sıkı yönetim mahkemeleri kurdurması yeterli görülmez. Tevfik Paşa hükümeti düşürülür. 4 Mart 1919 günü İngilizlerin istediği damat Ferit Paşa hükümeti kurulur. Hürriyet ve İtilaf Partisi iktidar koltuğuna oturur. Hükümet İngilizlere dayanarak içlerinde Ermeni çetecilerinin de bulunduğu polisle müşterek İttihat ve Terakki mensuplarını yakalamaya başlar. Adı geçen eser sayfa 59-60. Damat Ferit Paşa hükümetinin 10 Mart 1919 günü İstanbul'da başlattığı tutuklamalar, İngiliz baskısı olmadan da yapılır. Ama hapse atılanların çoğu İngiliz listelerine göre tutuklanırlar. Resmi yazıya dökülmeden kaç kişinin tutuklandığı bilinmiyor. Arşivde saklanan resmi listelerde 23 Ocak-20 Nisan 1919 günleri arasında 3 aylık dönemde İngilizler yakalanmaları için 223 kişinin adını İstanbul hükümetine vermişlerdi. Şimşir, N. Bilal, Malta Sürgünleri Bilgi Yayınevi Nisan 1985, sayfa 68. 23 Ocak-14 Mart 1919 arasında yakalatmak üzere Türk makamlarına bildirilen 100 kişilik liste karışık bir listedir. Bu listenin içinde Alman subayları ve teknisyenleri de bulunmaktadır. Bunlar, İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmaktan suçlanmışlardır. 15 Mart, 7 Nisan 1919 arasında tutuklanması istenen 61 kişilik liste, sözde Ermeni kırımından sanık olanlardı. Adı geçen eser, sayfa 68, 69, 70, F.O. 371 Taksim 4173 Taksim 50.501, 62.442, 62.315, 68.109 İngiliz belgeleri. 8-9 Nisan 1919 arasında 18 kişilik listede İzmit ve Adapazarı bölgesinde yaşayan suçlular yer alır. Adı geçen eser sayfa 68, 69, 70, F.O. 371 Taksim 4173 Taksim 50.501, 62.442, 66.315, 68.109 İngiliz belgeleri. 10-20 Nisan 1919 arasındaki 44 kişilik liste ise subay listesi olup, bunlar İngiliz tutsaklarına kötü davranmakla suçlanırlar. Adı geçen eser sayfa 68, 69, 70, F.O. 371 Taksim 4173 Taksim 50.501, 62.442, 66.315, 68.109 İngiliz belgeleri. Fransızlar da İngilizlerden ayrı olarak 12 Şubat 1919 gününde Tevfik Paşa hükümetine 12 kişilik liste vermişti. Tevfik Paşa hükümeti zamanındaki liste işleme konulmamış, Damat Ferit Paşa hükümeti ise bu kişileri tutuklamıştı. Adı geçen eser sayfa 73, 74, 75. Bunlar Sayit Halim Paşa eski sadrazam, Hayri Efendi eski Şeyhülislam, Cavit Bey eski Maliye Nazırı, İsmail Bey eski Adliye Nazırı, Şükrü Bey eski Marif Nazırı, Nesim Bey eski Hariciye Nazırı, Halil Bey eski Adliye Nazırı ve Meclis Reisi, Topal Rıfat Bey eski Ayan Reisi, Ali Münif Bey eski Lübnan Valisi, Hoca Ali Galip eski Mebus, Ömer Naci İttihatçıların ileri gelenlerinden ve Yunus Nadi gazeteci. Adı geçen eser sayfa 73, 74, 75. İngilizlerin Türk savaş suçlularıyla Amerikalılardan istedikleri kişiler hakkında 16 Nisan 1919 günü verdikleri listede 5 kişi yer alır. Bunlar Süleyman Numan Paşa askeri doktor, Seyfi Bey Harbiye Nezareti İstihbarat Şefi, Şükrü Bey eski Marif Nazırı, Atıf Bey eski Ankara Valisi, Ermeni Kırım'ına adı karışmış iddiatçıların en acımasız ajanı olarak nitelenmiş ve Konya Valisi. Adı bilinmiyor. Adı geçen eser, sayfa 74, F.O. 371 Taksim 4173 Taksim 69050 16-4-1919 günlü Amerikan notası eki. Ferit Paşa hükümetince göreve getirilen Mustafa Nazım Paşa'nın Harp Divanı Bekir Ağa bölüğünde tutuklu bulunan eski Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'i 1884-1919 Ermeni Kırım'ından suçlu bularak ölüm cezasına çarptırır. Damat Ferit Paşa idam kararını padişaha yollar. Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin de fetvasını alan Sultan Vahdettin kararı hemen onaylar. Kemal Bey 10 Nisan 1919 tarihinde Beyazıt Meydanı'nda asılır. Bu olay hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız Mücellitoğlu Ali Çetinkaya Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler Ankara 1968 Cilt 3 sayfa 1156-1171. Kemal Bey'in idamı halk tarafından büyük tepkiyle karşılanır. İstanbul'da yapılan cenaze törenine çok sayıda kişi katılır. İngilizlere karşı halkta düşmanca tavır belirir. Hatipler muhtelif konuşmalar yapmak suretiyle halkı isyana teşvik ederler. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yakalatıp Bekir Ağa bölüğüne attıkları kişilerin kolay kolay idam sehpasına yollayamayacaklarını anlarlar. İngiliz dışişleri görevlilerinden biri bu adamı İttihat ve Terakki Komitesi bir sermaye yaptı. İdamlar devam ederse Yine sermaye yapacak. İdamlar durdurulursa daha da fazla sermaye yapacak. Tutuklu suçluları Türkiye dışına sürmek bizim lehimize olabilir. Sadrazam cezalandırmaktan pek fazla korkmuşsa suçluları bize teslim etmekten memnun olabilir. Adı geçen eser sayfa 75-77. Kemal Bey'in mezarı başında tıbbiyelilerin İngilizlerin başını ezeceğiz diye bağırmaları İngiliz makamlarının cesaretini kırar. Bundan sonraki günlerde İstanbul hükümetine tutuklu listeleri verilmez. İstanbul'daki sıkı yönetim mahkemelerinden bir sonuç çıkmayacağı endişesi İngilizleri sarar. 28 Nisan 1919 tarihinde sıkı yönetim mahkemelerinde İttihat ve Terakki iktidarının tutuklanabilmiş vekilleri, genel merkez üyeleri Ziya Gökalp, Sadrazam Sayit Halim Paşa yargılanır. Enver, Talat, Cemal Paşalar yurt dışına kaçtıkları için gıyaben mahkemeleri yapılır. Mahkeme, Ermeni kırımından dolayı suçluları yargılar fakat sanıklar iddiaları reddeder. Mahkeme başkanı sanıkları sıkıştırmak, konuşturmak, itiraf ettirmek ister. Bu sorgular sürerken 15 Mayıs 1919'da Yunanlar İzmir'e çıkar, Türkiye'de kaynaşma başlar, protesto telgrafları ve mitingleri yapılmaya başlar. Sivas Kongresi'nden sonra Erzurum Kongresi'nde de alınan kararla Milli Kurtuluş Savaşı başladı. İstanbul'da eski teşkilat-ı mahsusa kadrolarından oluşan muhtelif istihbarat, cemiyet, grup ve hücreleri mücadeleye girişti. Anadolu'nun muhtelif illerinde Atatürk'ün kurduğu müdafaa-i hukuk cemiyetleri bu mücadelenin bayraktarlığını yaptı. Adı geçen eser sayfa 82-83. Halil Paşa olayı ve karakol örgütü. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa 1916 yılında 6. Ordu Komutanı olarak General Tavsın komutasındaki İngiliz-Irak ordusunu yenmişti. Halil Paşa Kafkaslar'da da Ermenilerle savaşmıştı. İngilizler kendisini Ermeni kıyımıyla suçladılar. Halil Paşa 1. Damat Ferit Paşa hükümeti zamanında İstanbul'da İngilizlerce tutuklanır ve Bekir Ağa Bölüğü'ne yollanır. Dışarıda kalan ve kovalanan İttihatçılar, Hüsamettin Ertürk tarafından lağvedilen eski teşkilat-ı mahsusacılar, İstanbul'da silahlı karakol örgütünü kurmuşlardı. Bu örgüt, Atatürk'ün müdafaa-i hukuk örgütünün İstanbul kolu gibi çalışır. Çeteleri vasıtasıyla Anadolu'ya gidecek yolları kontrol altında tutarak, muhtelif kişilerin bu yollardan salimen geçmeleri sağlandı. Teşkilat-ı mahsusa mensubu, Halil Paşa'nın karakol örgütüyle ilişkisi olup cezaevinden kaçışını bu örgüt organize etmişti. Halil Paşa anılarında bu örgüt aracılığıyla Mustafa Kemal Paşa'dan cezaevinden çıkar çıkmaz Anadolu'ya geçiniz emrini alır. Halil Paşa kaçışını anılarında şöyle anlatır. Öyleyse hazırlığa başlamak lazımdı. Kaçmak için zamanın geldiğini milli teşkilata bildirdim. Çıkış gecesi nöbet genç subaylardan Şadi'deydi. Şadi kıyafetlerini değiştirmedi. Ben ve küçük Talat daha önce temin edilen inzibat elbiselerini giyerek Mülazım Evvel Teğmen Şadi'nin peşinden kapıdan çıktık. Biraz sonra Beyazıt Meydanı'ndaydık. Sahilde bir sandal bizi bekleyecekti. Beyazıt Meydanı'ndan sandala kadar bizi götürecek teşkilat mensubu Sudi Kartal'ın yeğeni Mülazım Naci bizi meydanın ilerisinde bir ağacın dibinde bekliyordu. Vakit gece yarısını 2,5 saat geçmişti. Ağacın altındaki rehbere arslan olarak tespit edilmiş parolayı söyledik. Sivil arkadaşımız parolayı tekrar edince hep beraber sahile indik. Bizi karşıya geçirecek sandal oradaydı. Sandalda benim için 200 fişekle bir parabelum tabanca hazırdı. Sandalcı rolünde Naci ve bir başka arkadaşı vardı. Sabaha karşı parabelum sıcaklığında Selimiye civarında küçük bir iskeleye çıktık. İskeleden biraz ileride Çolak İbrahim, Kurtuluş Savaşı'nın ünlü komutanlarından İttihatçı, bizi yanında 7-8 silahlıyla bekliyordu ve bir araba yağız atlarıyla harekete hazırdı. Kısa bir müddet sonra Yahya Kaptan'ın kaldığı köye ulaştık. Yahya Kaptan iyi bir çeteciydi. Artık İstanbul'un esaretinden uzaktık. Sorgun M. Taylan, Halil Paşa Bitmeyen Savaş, İstanbul 1972, sayfa 280-283. Halil Paşa, 8-9 Eylül 1919 gecesi Bekir Ağa Bölüğü'nden karakol örgütü organizesiyle kaçmış, çetecilerin yardımıyla Anadolu'ya geçerek Sivas yolunu tutar. Atatürk Sivas'ta Halil Paşa ile görüşür. Silah sağlamak gayesiyle onu Rusya'ya gönderir. O sıralarda Enver Paşa'nın kardeşi Teşkilat-ı Mahsusacı Nuri Paşa da Batum'daki cezaevinden kaçmıştı. İstanbul'un işgaliyle yeniden sürgünler başladı. Malta'ya sürülenler arasında Rauf Bey, Orbay, Kara Vasıf Bey, karakol örgütü kurucusu ve 30 kadar Türk siyasi suçlusu olarak nitelenen Kemal İster bulunuyordu. Özetle Malta'ya sürgünler Mart 1919'da başlamış, Kasım 1920'ye kadar sürmüştür. Bu 20 aylık sürede toplam 144 kişi Malta'ya yollanmıştı. Mustafa Kemal'in sürgün hareketlerine karşılık Anadolu'daki İngilizleri tutuklamasıyla misillemeye girişmesi ve Mustafa Kemal'in devlet kurucusu olarak ortaya çıktıktan ve Anadolu'da otoritesini gerçekleştirdikten sonra İngilizlerin sürgün harekatı kesilmişti. Sakarya Savaşı'nın kazanılması sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti temsilcisiyle İngilizler tutsak değiş tokuşu konusunda anlaşarak Malta'da bulunan Türk sürgünlerle Türklerin elinde bulunan tutsak İngilizler serbest bırakıldı. 3. Karakol Cemiyeti. Ekim-Kasım 1918, 16 Mart 1920. Birinci Dünya Savaşı 1918 Türkler için kara bir yıl olmuştur. İstanbul ve Anadolu'nun büyük bir kısmı işgal altındadır. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Türk askeri, canıyla koruduğu yerleri masa başında düşmana bırakmak zorunda kalmıştır. Çanakkale ve özellikle Gelibolu savaşlarında teşkilat-ı mahsusa son derece başarılı çalışmalarda bulunmuş ve Selanik'teki bir teşkilat-ı mahsusa elemanı, İngilizlerin ve Fransızların Kumkale ve Seddülbahir'e yapacakları çıkarma harekatının bütün detaylarını öğrenmiştir. Çanakkale savaşlarında istihbarat çok önemli yer tutmuştur. İşgal devletleri Türk kurum ve kuruluşlarını işleyemez hale getirmişler, İttihatçı ve teşkilat-ı mahsusa mensuplarını yakalamak maksadıyla çalışmalar yürütmüşlerdir. İşgal kuvvetlerine karşı mücadele etmek maksadıyla İttihatçılar ve teşkilat-ı mahsusacılar birlikte hareket ederek, teşkilat-ı mahsusanın son başkanı Hüsamettin Ertürk'ün de içinde bulunduğu yeni bir örgüt kurulmuştur. Yeni örgütün kuruluş toplantısı 5 Şubat 1919 tarihinde yapılarak, Karadeniz Boğaz Kumandanı Galatalı Şevket Bey örgütün başkanlığına seçilmiştir. Örgütün adı, Baha Sait Bey'in isteği üzerine Kara Vasıf Bey ile Kara Kemal Beylerin adlarından esinlenerek karakol olarak belirlenmiştir. Örgüt öncelikle İttihatçılara ve teşkilat-ı mahsusacılara karşı girişilen saldırılara karşı koymayı hedef almış, Anadolu'nun düşmandan kurtarılması amaçlanarak mücadele geniş bir alana yayılmıştır. Örgüt, Karadeniz kıyıları, Ege ve Doğu Anadolu'da güçlü bir şekilde örgütlenmiştir. Türk kökenli en büyük istihbarat gücü olan Karakol Örgütü'nün kurucusu Albay Kara Vasıf'tır. Karakol Örgütü ve Türk Ocağı Organizesi ile 15 Mayıs 1919 günü İzmir'in Yunanlar tarafından işgaline karşı 10 Ekim 1919'da Sultanahmet Camii'nde büyük bir miting düzenlenmiştir. Bu mitingde Hamdullah Supi, Kara Vasıf, Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Nur, Kemal Mithat, Yunan işgalini protesto eden konuşmalar yapmışlardır. Karakol Cemiyeti çeteleri ve halkı silahlandırmış, Anadolu'ya İstanbul üzerinden silah sevkiyatı için Kocaeli'nde bir merkez oluşturmuş, örgüt, düşman cephaneliklerine İstanbul'da baskınlar düzenleyip ele geçirdiği cephaneyi Anadolu'ya aktarmıştır. Karakol örgütü kadrolaşma hareketi ve sivil çeteler kurma çalışmaları yapmış, İstanbul hükümetinin ve işgal kuvvetlerinin karar ve eylemlerini öğrenmek ve mücadele amacıyla bir istihbarat şubesi kurmuş, Anadolu hareketini güçlendirmek maksadıyla İstanbul'dan silah, cephane temin etmek için örgüt içinde kaçakçılık ve mücadelenin etkinliğini sağlamak amacıyla propaganda bölümleri oluşturmuştur. Örgütün istihbarat bölümü basın, propaganda ve casusluk kısımlarından müteşekkildir. 16 Mart 1920'den sonra Karakol Örgütü mensuplarının tutuklanması üzerine örgüt ortadan kalkmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın nutukta Karakol Cemiyeti ile ilgili verdiği bilgiler. Biz Erzurum'da kongre kararlarının her tarafça anlaşılmasını ve topyekün uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almaya çalışırken, bize Karakol Cemiyeti'nin Teşkilat-ı Umumiye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyeti'nin Vezaif-i Umumiye Talimatnamesi diye basılı bir takım kağıtların bütün orduya dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile bu teşebbüsün benden geldiğini sanarak birçok şüphe ve kararsızlıklara düşmüşler. Benim bir yandan kongrelerle açıkça ortak milli faaliyetlerde bulunurken, bir yandan da esrarengiz ve korkunç bir komite kurmaya çalıştığım zannına kapılmışlar. Gerçi bu örgütün ve teşebbüslerin elebaşıları İstanbul'da bulunuyorlarmış. Fakat teşebbüslerini benim ad ve hesabıma yapmaktaymışlar. Karakol Cemiyeti'nin genel kuruluş tüzüğüne göre, genel merkez üyeleri, sayıları, toplantıları, yer ve toplanış şekilleri, seçim usulleri ve görevlendirilmeleri kesinlikle gizli tutulur. Bir de, en ufak bir sırrı açığa vuran Karakol Cemiyeti'ne bir tehlike getiren, hatta tehlikeye yol açabilecek bir şüphe uyandıran kimseler derhal idam edilir. Genel Görev Yönetmeliğinde de bir milli ordudan söz ediliyor ve bu ordunun başkomutanı, Büyükkurmay Heyeti Ordu, Kolordu ve Tümen Komutanları'yla kurmayı seçilmiş ve tayin edilmiş olup gizli tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yaparlar açıklaması okunur. 7. ayrımın sonu. Sayfa No. 75. Devamı 8. ayrımda.